Merhabalar, ben İsmail Kohan.
Merhabalar, ben Elif Aydın.
Gav Gündem, Göç ve Diaspora Podcast serisine hoş geldiniz.
Bu bölümde Almanya'ya yapılan işçi göçünden bahsedeceğiz. Sosyal içerme, yabancı düşmanlığı, siyasi güdümlü ayrımcılık ve Türk diasporasının siyasal katılımından söz edeceğiz. Konuğumuz Mustafa İyi, hoş geldiniz hocam.
Hoş buldum, teşekkür ederim.
Mustafa Hoca, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Araştırma Görevlisi.
Hoş geldiniz hocam.
Hoş buldum.
Sefalar getirdiniz.
Teşekkür ederim.
Bugünkü konumuz aslında Almanya'ya göç eden Türk toplumu olacak. Şimdi hocam 1950'lerden itibaren Türkiye'den Almanya'ya yönelik iş gücü göç konusu ortada. Bu süreçte Türkiye'den göç eden insanların orada farklı işlerde çalıştıklarını biliyoruz. Oradaki toplumun bir parçasını oluşturduklarını da görüyoruz. Şimdi bu açıdan siz bu göçün neden gerçekleştiğini, sonradan hangi bir aşamaya ulaştığını bize açıklar mısınız?
Öncelikle çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Yani tabii Almanya ile Türkiye-Almanya arasındaki göç hareketi dinamik, yani durağan bir göç süreci, dinamik bir göç süreci. Zaman zaman Almanya'dan Türkiye'ye, zaman zaman Türkiye'den Almanya'ya gerçekleşiyor bu göçler. Yani genel olarak biz Almanya'da Türk toplumunun oradaki oluşumuna veya Türk diasporasının oradaki oluşumuna baktığımızda 1950'leri esas alarak günümüze kadar geliyoruz. O dönemde bireysel anlamda daha eğitim veya staj bağlamında Almanya'ya göçler gerçekleşiyor. Tabii Almanya'nın 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ciddi bir iş gücü açığı var. Bunu Yunanistan veya daha aslında Akdeniz ülkelerinden almaya çalışıyor. İş gücü anlaşmaları imzalıyor ama yetersiz kaldıktan sonra, yani yetersiz bir iş gücü olduktan sonra Türkiye'ye de yönünü çeviriyor ve bir iş gücü anlaşması imzalanıyor 30 Ekim 1961'de. Bu iş gücü anlaşmasından sonra tabii Türkiye'den Almanya'ya geçen ya da yani o göç rotası daha resmi ve daha sistematik bir şekilde gerçekleşiyor. Yani 60'lardan 1970'lere vardığımızda artık aile birleşimini olanak tanıyor Almanya. Zannedersem 69 yılıydı ya 68 yılıydı. Başta iş gücü anlaşmasında diğer ülkelerle mesela İtalya'yla ve Yunanistan'da gibi ülkelerde aile birleşimi gibi bir konu bahis değilken iş gücü anlaşmasında Türkiye'deki iş gücü anlaşmasında sadece kişilerin gelmesi ve 2 yıl kalması öngörülüyor. Yani Türklerin aslında orada kalıcı olması en başından beri istenilmeyen bir mesele. Tabii aile birleşiminden sonra artık bir Almanya'da bir Türk toplumu oluşmaya başlıyor. Artık biz 70'lerde, 80'lerde bir kalıcılaşmayı görüyoruz. Çocukların eğitimi gündeme geliyor. İkinci kuşak artık orada yetişmeye başlıyor. Tabii 80'lerde Türkiye'deki siyasi hareketler, siyasi süreçlerden dolayı bir iltica göçü başlıyor Almanya'ya yönelik. 90'lara, 2000'lere geldiğimizde göçler tabii bir şekilde devam ediyor. 2000'lerden sonrası Türkiye'deki iyileşen hem ekonomi hem sosyal şartlardan ötürü biz 2000'lerden 2011-12'lere kadar Almanya'dan Türkiye'ye göçü görüyoruz aslında. Yani Almanya'daki Türk toplumundan Türkiye'ye göçler gerçekleşiyor. Ki nitekim biz de mesela ailece 2008'de kesin dönüş yapıyoruz. Yine bizim gibi ailesiyle kesin dönüş yapanlar var veya bireysel anlamda Türkiye'deki iş olanaklarının daha iyi olmasından dolayı kesin dönüş yapan eğitimli nitelikli kuşakları görüyoruz. Mesela o dönemlerde 2000'li, 2010'lu yıllarda Almanya'da kamu kurumları bir rapor hazırlıyor ve orada neden Türkler Almanya'ya göç ediyor gibi bir konu üzerine eğiliyorlar. Ve oradaki çıkan sonuçlardan biri de mesela Türklerin, yani bulgulardan birisi de Almanya'daki Türklerin tecrübe ettikleri ayrımcılık, iş ortamında, eğitim ortamındaki tecrübe ettikleri ayrımcılık aslında onların göç etme isteğini de arttırdığını görüyoruz. Tabii 2010'lardan, 15'lerden sonra hem Türkiye'deki sosyoekonomik durum ve havadan dolayı tekrar aslında bir Almanya'ya bir beyin göçü görüyoruz. Yani günümüzde de hem Almanya'nın sunduğu ciddi imkanlar, Almanya'da nitelikli bir iş gücü açığı çekiyor ve hem Almanya'nın geliştirdiği imkanlar hem de Türkiye'deki sosyoekonomik durumdan dolayı Almanya'ya bir şu an bir beyin göçü yaşadığını söyleyebiliriz. Yani süreç dinamik bir süreç dediğim gibi ve şu an biz Almanya Türk diasporasında 4. 5. kuşağa ulaştığımızı söyleyebiliriz. Yani bir 60-62 yıllık bir tecrübe var geride.
Tam da hocam bu konuya siz değinirken ben şeyi de hatırladım. Mesela günümüzde her dönem bir bölgeden diğer bölgeye göç hareketleri gerçekleşirken orada mesela gelen göçmenlere karşı ev sahibi toplumun tarafından bazı ayrımcılıklar ya da ne bileyim ırkçılık olur ya ona benzer şeyleri görüyoruz, duyuyoruz. Hatta bazen tecrübe de etmiş olabiliriz. Şimdi Türkiye'den gerçekleşen iş gücü göçü ondan sonraki dönemlerde acaba oraya giden Türklerin nasıl bir şeyle karşılaştıklarını merak ediyorum. Orada yaşadığınız dönemde acaba göçmenlere karşı ırkçılık ya da ayrımcılık oldu mu? Siz şahit oldunuz mu? Acaba Almanya'daki mevcut hükümet bu ayrımcılığa karşı nasıl önlemler uyguladı?
Bu soruyu değerlendirirken bir de bence şunu da bir not düşmeliyiz. Biz ilk bölümümüzde Hüseyin Gündoğar aracımızla da konuşurken aslında Almanya'da çok uzun bir süre uyum politikalarının geliştirilmediğini konuştuk. Çünkü Almanya'da uzun süre uyum politikaları geliştirilmiyor. Çünkü ev sahibi ülke zaten gelenlerin gideceğini düşünüyor. Türkiye'de kendi vatandaşının uyum ve sosyal içerilmesi için bir girişimi yok. Yani bu noktada eksik bir bilgim varsa orayı da tamamlarsanız sevinirim. Bu da aslında belki yabancı düşmanlığının bir tetikleyicisi olabilir. Yani bu bağlamda nasıl değerlendiriyorsunuz?
Çok teşekkür ediyorum. Ben öncelikle çok ufak nacizane bir uyarı veya bir not düşerek başlayayım. Biz artık Almanya'da Türk toplumu için yani Türk diasporası için göçmen ifadesini kullanmıyoruz. Göçmen kökenli belki denilebilir. Ama biz daha çok diaspora ve Almanya Türk toplumu demeyi tercih ediyoruz. Çünkü bir 60 yıllık bir 3. 4. kuşak tecrübemiz var orada. Ve o kuşaklar hiçbir göç tecrübesi yok. O yüzden göçmen dememeyi tercih ediyoruz. Yani Hüseyin Hoca çok doğru bir tespitte bulunmuş. Almanya çok uzun bir süre aslında göç ülkesi olmadığını da iddia ediyor. Yani 2000'li yıllara kadar biz bir göç ülkesi değiliz. Dolayısıyla yani yabancı gruplara karşı bir politika da geliştirme, bir uyum politikası veya onları bir içermeye yönelik bir politika da geliştirme. Bunu vatandaşlık politikaları üzerinden okuyabilirsiniz. Yani Almanya'nın uyguladığı, takip ettiği vatandaşlık politikaları, yine siyasal katılım politikaları bağlamda takip edebilirsiniz. Hep o grupların geriye döneceğine dair bir intibası, görüşü, fikri var. Ve 2000'li yıllara kadar bu hadisenin bu şekilde ilerlediğini söyleyebiliriz. Tabii bir dönem 90'larda çok kültürlülük tartışılıyor. Hollanda'da, yani Almanya'da belki yer yer ama bu da daha sonradan rafa kaldırılıyor. Biz mesela 2021 yılında, 60. yılında Cumhurbaşkanı Steinmeier o dönemde, yani ben dinlediğimde çok mutlu olmuştum açıkçası. Almanya Türk toplumunun 60. yıl için bir demeç verdiğinde burada yani Almanya'nın bir göç ülkesi olduğunu beyan ediyor ve yani Türklerin, Almanya'daki Türklerin de Almanya'nın bir parçası olduğunu belirtiyor. Ama tabii böyle bir tarihsel açıdan Almanya'daki Türk toplumunun yaşadığı ırkçılığa bakacak olursak ben böyle her 10 yılda bir ciddi bir ayrımcılık, ırkçılık olgusunun olduğunu ortaya çıkarmıştım. Mesela 1970'li yıllarda bir Alman medya kurumu Westdeutscher Rundfunk bir anket yapıyor. O dönemde yani misafir işçiler için Gastarbeiter kelimesi kullanılıyor. Ve bir anket yaparak bu kelimenin yerine ne kullanabiliriz gibi bir soru soruyorlar. Ve 32 bin mektupla dönüş sağlanıyor. Mesela bu isim önerileri arasında Almanya'nın düşüşü, parazitler, yabancı ırka mensup ayak takımı, gaz odası malzemesi, çok özür dilerim, aç gözlü domuzlar gibi İfadelerle geri dönüşler yapılıyor misafir işçiler yerine. Mesela 1980'lere baktığımızda bir Heidelberg manifestosu var. Bu manifestoda da 15 tane üniversitenin, yani Almanya'nın önde gelen 15 üniversitesinde eğitim veren akademisyenler bir manifesto hazırlıyor. Ve Almanya'nın yabancı işçilerin tehdidi altında olduğunu vurgulayarak bunlara karşı bir şeyler yapılması gerektiğini, Almanya'nın yabancılaştığını, göçmenlerin altına dair bir manifesto yayınlanıyor. 90'lı yıllara geldiğimizde 90'lı yıllardan 2000'li yıllara kadar bizim yani kundaklama hareketleri var ırkçı. Mesela bir Rostock var, işte Solingen hadisesi var, Mölln var. Yani Almanya'daki Türk toplumunun da içinde olduğu evler kundaklanıyor. Yine 2000'li yıllara geldiğimizde 2000'li yıllardan 2010'lu yıllara kadar NSU cinayetleri var. Yine ırkçı saldırılar olarak tarif edebileceğimiz. 2010'lu yıllara geldiğimizde Thilo Sarrazin'in kitabı var. Deutschland schafft sich ab. Almanya kendisini yok ediyor gibi bir anlama çıkıyor kitap. Ve burada da aslında yabancıların başlayan, tabii orada Türkleri kastederek, yabancıların Almanya'da çok ciddi bir sorun olduğunu ve çok da Almanya'nın kalkınmasına hizmet etmediğinden popülist bir kitap. Bu kitabın yayınlanmasından sonra hem Almanya'daki göçmen kökenli gruplar hem de Türk toplumuna yönelik ciddi eleştiriler ve ayrımcılık hadiselerinin de arttığını görebiliyoruz. 2020'de de çok yakın bir tarihte bir Hanau saldırısı olmuştu. 19 Şubat 2020'de. Burada da 9 kişi hayatını kaybetmişti. Bunun 4'ü Türk, yine bir aşırı sağcı kişinin yaptığı bir ırkçı hadiseydi. Yani genel olarak hem Almanya'daki Türk toplumunun hem de oradaki yabancı grupların tecrübe ettiği ayrımcılık, ırkçılık hadisesini bunlar kapsamında değerlendirebiliriz. Biraz uzun oldu ama bir de siz buna istinaden Almanya ne yapıyor bağında bir soru sormuştunuz.
Evet.
Ona da yani genel olarak şöyle bir cevap verebilirim. 2021 yılında bir koalisyon hükümeti kuruldu. Orada koalisyon protokolüne baktığımızda aslında ırkçılık ve ayrımcılıkla ilgili bir farkındalık var. Ve bununla ilgili bir mücadelenin yapılacağına dair bir vaat var. Bu vaatten hareketle yani koalisyon hükümeti bir ayrımcılık araştırması gerçekleştiriyor. Bunu da Alman Entegrasyon ve Göç Araştırmaları Merkezi DETSIM yapıyor. Ve bunu her zannedersem 2 yılda bir ırkçı monitörü, yani ırkçı izleme monitörü gibi bir araştırmayla devamlı yapacağını belirtiyor. Burada 5004 kişi üzerine yapılıyor ve Almanya örneklemini kapsıyor. Yani Almanya'ya genellenebilir olduğunu belirtiyor bu araştırma. Mesela bu araştırmada Almanya'da yani ırkçılığın gündelik hayatın bir parçası olduğu açıkça belirtiliyor. Yine henüz yenilerde Ocak 2023 yılında Almanya Federal Hükümeti Göç, Mülteci ve Entegrasyon'dan sorumlu kurum Almanya'da ırkçılık bağlamında bir rapor yayınlıyor. Yine burada da başta Müslümanlar olmak üzere Türkler ve yabancıların ciddi anlamda ayrımcılığa uğradığını belirtiyor. Mesela şöyle bir bulgusu var bu araştırmanın. Her 24 dakikada bir aşırı sağcı suç işleniyormuş Almanya'da. Ve rapora göre en yüksek oran, yani en yüksek ayrımcılık oranı %37 ile etnik ayrımcılıkmış. Yani yabancı gruplara karşı yapılan ayrımcılıkmış. Buna karşı Almanya mücadele edeceğini dile getiriyor sık sık. Ve bir mücadele arzusu olduğunu da ben şahsen kendi okumalarından veya uygulamalardan okuyabildiğimi söyleyebilirim.
Peki, yükselen bir sağ söz konusu ve gelecekte, yani evet şu anda Almanya bununla mücadele etme isteğinde olabilir. Fakat toplumun reaksiyonları giderek aşırılaşmaya, daha yabancı düşmanlığına kaymaya başladığı zaman gelecekte nasıl bir Avrupa ya da dünya tasavvur edebiliriz? Çünkü şu anda da Türkiye'de var olan göçün Avrupa'ya taşmaması için, geçmemesi için de bir çaba söz konusu. Sınır güvenlik politikaları da tamamen Avrupa'nın bu şekilde şekillenmiş durumda. Yani böyle bir tehdit algısı var, bir güvenlikçi bir yaklaşım var. Gelecekte nasıl bir resim çıkabilir önümüze?
Yani belki benim çalışmalarımı biraz aşabilecek bir soru, belki daha kapsamlı cevap verebilecek hocalarımız vardır. Ama tabii yani siz de bu alanları çalışıyorsunuz, biliyorsunuz. Türkiye örneğini daha iyi biliyorsunuz bana nazaran. Bir ülkenin sosyoekonomik durumu da aslında ötekiye, yabancıya çok kolay bir şekilde o suçu isnat edebilme zemini hazırlıyor zannedersem. Almanya örneğinde belki Türkiye'den daha farklı olabilir. Yani orada zannedersem daha etnik temelli bir mesele var. Yani sosyoekonomik anlamda evet, orası da pandemi sürecini tecrübe etti. Ukrayna-Rusya savaşından dolayı ekonomik krizi, işte gazın verilmemesi gibi meseleleri Almanya'da tecrübe etti ama bundan çok daha evvelde de biz 1960'larda 70'lerde de bir ayrımcılık veya aşırı sağa yönelik eylemleri görüyoruz. Yani dolayısıyla sadece orada sosyoekonomik temelli bir çerçevede Almanya'daki ayrımcılığın ben ele alınmasının çok doğru olmadığını düşünüyorum. Daha belki etnik temelli bir tartışma açılabilir. Yani Almanların, Alman toplumunun, belki hatta burada Almanya'nın ulus devlet inşasındaki süreç takip edilebilir. Yani o ulus devlet zihniyetinin Almanya'da nasıl teşekkül ettiği ve bunun o topluma nasıl sirayet ettiği belki incelenmeli. Yani o ayrımcılığın temeli veya ırkçılığın temeli belki biraz daha burada aranmalı gerekir diye düşünüyorum.
Aslında bu noktada Almanya çok ilginç bir örnek. Çünkü Ari bir ırk yaratma hayaliyle yola çıkmış ve dünyaya çok büyük bir iz bırakmış bu noktada. Şu anda da en fazla, Avrupa'da en fazla göç alan ülkelerden birisi. Herhalde en fazla göçmen de Türklerden oluşuyor. Ya ilginç bir örnek. Bugün bir toplumsal uyum çabası içinde olunduğu evet görünüyor ama hiçbir zamanda ötekine karşı olan tepkiler silinebilmiş değil. Zaten 40-50 yıl çok kısa bir süre, yani daha İkinci Dünya Savaşı'nın üzerinden 100 yıl geçmedi bile. O yüzden biraz böyle geniş perspektifli düşünerek, mesela şu anda dünyadaki göç akımlarının oradaki benzer bir ırkçı hareketi, büyük bir tepkiyi tetikleyip tetiklemeyeceği konusunda da bence büyük sözlerde söyleyemeyiz. Yani şöyle düşünebiliyoruz, işte 21. yüzyıldayız, artık kaldı mı, işte bunlardan çok ders aldık diye düşünüyoruz ama tekrarlanma ihtimaline karşı da her zaman biz araştırmacılar tetikte olmalıyız bence.
Ben çok hani böyle konuyu dağıtmadan tabii şeyler söylemek isterim. Çok yani haklısın. Yani Almanya aslında çok farklı etnik grupları veya çok farklı yabancı grupları veya göçmen kökenli veya göçmenlere ev sahipliği yapan bir ülke. Yani başta Suriyeliler örneğinde de yani Avrupa içerisinde diğer ülkelere oranla daha yüksek bir mülteciye veya göçmene sahip Almanya. Ama tabii ilginç de bir ülke. Biz yani daha perspektif olarak burada Kai Hafiz'in bir kitabını Türkçe çevirmiştik. Orada mesela bu İslam düşmanlığı, ayrımcılık ve ırkçılığın temelinde daha böyle burjuvaların buna henüz bir iradeye sahip olmadığına bağlıyordu kendisi. Yani Almanya'daki o elit kesimlerin aslında biraz daha bu göçmenlere, yabancı gruplara yönelik ciddi bir ön yargıları olduğu ve bunun da bir şekilde topluma sirayet ettiğine dayalı bir tezi vardı. Yani nedenlerini tabii daha detaylı incelemek gerekir. Ben çok bu yani konuyu hem dağıtmamak hem de haddimi aşan cümleleri kurmak istemem.
Yani bu ben de çok fazla detaylandırmak istemiyorum ama buna kendi toplumumuz içerisinden de örnek veririz. Göçmenler olmasa dahi işte o sınıfsal ayrımın, o hiyerarşik konumlanmanın bir başkasına yönelik tavır ve tutumlarda işte ayrımcı o semboller taşıdığını aslında görebiliyoruz. İsmail Hocam, sözü size bırakayım.
Evet hocam, şimdi konuşmalarımızın devamında aslında ben başka bir konuya girmek istiyorum. Almanya'daki yaşayan Türk diasporasının Almanya'daki siyasette ne kadar aktif bir rol oynadığını sormak istiyorum. Onun dışında hem Almanya'daki siyaset hem de yaklaşmakta olan Türkiye seçimlerini de burada bahsetmemiz isabetli olacaktır. Almanya'daki yaşayan Türk diasporası Türkiye'deki 2023 seçimlerine yönelik nasıl bir hazırlıkta olduğunu ya da bu seçimlere nasıl baktıklarını, bu konuda da bize söylemek istedikleriniz varsa.
Ben yani öncelikle Alman siyasetine etkisi bağlamında bir cevap vereyim. Aslında biz başta konuşurken tabii şeyden bahsettik. Yani Almanya bu uyum politikaları neden geliştiriyor? Çünkü gideceğini düşünüyor aslında gelen işçilerin. Bunun aslında benzeri birinci ve ikinci kuşakta da, birinci kuşakta daha fazla olmakla birlikte ikinci kuşakta da hep geri dönme fikri var. Dolayısıyla geri dönme fikri olduğu için Almanya'da işte siyasete, oradaki yerel siyasete veya federal düzeydeki siyasete etki etme gibi bir niyeti de yok. Çünkü biz zaten yarın bir gün geri döneceğiz niyetindeler. Hatta bununla ilgili çok güzel bir örnek verilir. Bir Almanya'dan böyle bir Türk sanatçı şey der. Ya benim babam Erzurum'un havasını çok iyi bilir ama Berlin'in hava durumunu hiç bilmez. Hep Erzurum'a göre giyinip de dışarı çıkar Berlin'de der. Yani hep aklı oradadır diye bir örnek verir. Bunu biz birinci ikinci kuşakta da görüyoruz. Yani vatandaşlığı olmasına rağmen oy kullanabilmesi, yani oy kullanabilme imkanı olmasına rağmen kullanmayan mesela birinci ikinci kuşaktan kişilerin olduğunu biliyoruz. Ama bu tabii üçüncü kuşakla, dördüncü kuşakla beraber bunun aşıldığını da biz fark ediyoruz. Alman siyasetini etkilemek, hatta kendileri dahi yerel düzeyde siyaset yapan Türk diasporasından kişilerin olduğunu biliyoruz biz. Ki aslında şu anki koalisyon hükümetinde bir bakan, bakanımız bir, yani iş gücü göçünden sonra Almanya'ya göç etmiş ve orada şu an bakanlık yapan bir Türk kökenli bir kişi var mesela. Biz yine tabii çalışmalarımızı 3. kuşak üzerine yaptığımız araştırmada şunu görmüştük. Mesela bir katılımcımız şunu demişti. Bir kız çocuğu vardı ve henüz küçüktü. Ben mesela kızımın kesin kez Alman vatandaşı olmasını istiyorum. Çünkü buradaki Alman siyasetine Almanya'yı etki etmesini istiyorum diyordu. Kendisi 3. kuşak ama Alman vatandaşlığını almamış. Türk vatandaşı olmuş ve bundan pişmanlık duyduğunu belirtmişti. Çünkü şuna bağlamıştı. Ya bizim mahallede mesela bir cami kapandı. Aşırı sağcı eylem yaptı ve camiyi kapattılar ama kimsenin sesi çıkmadı demişti. Halbuki siyaset anlamında gücümüz olsa, yerel düzeyde temsil edilebilsek veya biz oyumuzu daha doğru kullanabilsek bunlar belki olmazdı demişti. Yani biz kalıcılaşmayla beraber Almanya'daki siyaseti etki etme isteğinin de arttığının olduğunu biz kendi çalışmamızda açıkça görmüştük. Tabii buna karşın Türkiye siyasetinin etkisine baktığımızda aslında çok daha taze bugünlerde Göç Araştırmaları Vakfı, Türk Diasporası Araştırmaları Merkezi bir 2023 Türk Diasporası'nın 2023 siyasal katılım gündemi başlığı raporumuz Mehmet Köse hocamızın editörlüğünde kitap olarak yayınlandı. Orada biz tabii şunu görüyoruz. Diasporalar hem mesken ülke hem de menşe ülkeye dair siyasal ilgisi olan gruplar. Yani o pozitivist düşüncedeki sadece o veya bu değil, her iki ülkeye de niyet besleyen bir karaktere sahip. Biz mesela yani en son seçimlerde 3 milyon yani oy kullanabilme imkanı olan 3 milyon seçmenin 1,5 milyonu oy kullandı. Yani bunu Hüseyin Hoca da ilk podcast'te değinmişti zannedersem. Ya bu çok ciddi bir rakam. Dolayısıyla aslında bir Türkiye siyasetine de ilginin olduğunu görüyoruz. Bu rapor çalışmamızda da bunu açık açık görüyoruz. Yani diasporanın Türkiye'den ciddi beklentileri var, siyasi partilerden beklentileri var, parlamentodan beklentileri var, Türkiye'deki parlamentodan. Temsil noktasında sıkıntılar yaşadıklarına dair çok önemli ifadeleri var. Yani aslında her ülkeye yönelik bir diasporik kimlik kazanmanın getirdiği bir sonuç belki bu. Her ülkeye dair bir siyasal ilginin olduğunu biz aslında açıkça söyleyebiliriz. Yani bunu bu rapor çalışmamızda da çok rahat görüyoruz biz.
Ben burada bir şey sormak istiyorum. Aslında Almanların da Türkiye siyasetini yakından takip ettiğini görüyoruz ve Türklere de zaman zaman siyasal tercihleriyle ilgili sorular yönetiliyor galiba. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yani çok güzel böyle bir bağlanma oldu. Yani ben bir süredir siyasi güdümlü ayrımcılık bağlamında okumalar yapıyorum ve bir yayın aşamasında olan çalışmam var bununla alakalı. Yani buna değinmeden önce aslında birkaç örnekle siyasi güdümlü ayrımcılığa giriş yapmak isterim. 25 Şubat 2022'de Münih Belediye Başkanı, işte Rusya ve Ukrayna arasındaki çıkan savaş sonucunda Münih Filarmoni Orkestra Şefi Valeri Gergiev'i bir kınama yayınlanmasını talep ediyorlar. Gergiev bir Rus kendisi ve Putin'e de ilgi duyan ve destekleyen birisi. Belediye başkanı ise orkestra şefinden bir kınama, Rusya'nın savaş açtığını ve Rusya'nın yanlış yaptığına dair bir ifade, bir beyanda bulunmasını talep ediyor. Tabii Gergiev, orkestra şefi bunu kabul etmiyor. Bunun üzerine Gergiev'in işine son veriliyor ve bir daha orkestra şefi olarak konserlere çıkamayacağı belirtiliyor. Mesela buna çok benzer bir örnek, yine siyasi güdümlü bir ayrımcılık olarak tarif edeceğimiz bir şey Türk toplumu üzerinde var. Bu da 2018'de sizin de bildiğiniz bir örnekti. Mesut Özil, İlkay Gündoğan ve bir futbolcu daha olması lazım. Üçü o dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir fotoğraf paylaşıyorlar Londra'da. Bunun üzerine tabii Almanya'da tam o dönemde de Türkiye'deki büyük seçim atmosferi var. Mesut Özil ve İlkay Gündoğan bağlamında bir entegrasyon, bir göçmen kökenlerin Türklerin Türklere dair bir entegrasyon konusu gündeme geliyor. Ve Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın özür dilemesi gerektiğini söylüyor Almanya'daki birçok kişi, birçok siyasetçi. Yani onların, İlkay Gündoğan ve Mesut Özil'in Cumhurbaşkanı'nın siyasi propagandasına alet olduklarını belirterek bir özür dilemesini istiyorlar. Tabii İlkay Gündoğan özür diliyor ama Mesut Özil özür dilemiyor. Ve bunun sonucunda Mesut Özil kamuoyunda ciddi tartışmalara neden oluyor. Hatta Dünya Kupası'nda başarısızlık Mesut Özil'e atfedilmeye çalışıyor diyebiliriz.
Ben yani ilk kez duyuyorum siyasi bilim ayrımcılık kavramını. Biraz daha açarsanız.
Tabii aslında siyasi güdümlü ayrımcılık literatürde iki şekilde yer alıyor. Bir political oriented discrimination, bir de political affiliation discrimination. Yani affiliation daha bir üyelik bağlamında olduğu için, yani bir politik üyelik sonucunda olan bir ayrımcılık. Bir diğeri de political oriented discrimination, siyasi yani siyasi ilgi sonucunda olan ayrımcılık. Biz tabii çalışmamızda daha çok political oriented discrimination'ı kullandık. ILO da bu kavramı tanımlıyor ve ILO'ya göre siyasi güdümlü ayrımcılık, kişinin iş yerinde sahip olduğu siyasi görüş nedeniyle, tabii yani ILO bunu iş yeri bağlamında tanımlamış ama bunu eğitim ortamı, iş ortamı, çalışma ortamı gibi birçok yerde türetilebilir. Sahip olduğu siyasi ilgi nedeniyle ayrımcılığa uğramasıdır. Tabii bu hem doğrudan hem dolaylı gerçekleşebilir. İşte doğrudan biri sahip olduğu siyasi güdümlü ayrımcılık nedeniyle ayrımcılığa uğruyor. Bir de dolaylı şekilde gerçekleşebilir. Örneğin benim eşim herhangi bir siyasi partide bir görevlidir ve ben de yani bir işe başvuruyorum ve o işin niteliklerini taşıyorum ama işte kabul edilmiyorum. Çünkü eşim o iş yerinin sahip olmadığı siyasi ilgiye veya yani böyle bir siyasi yönelime sahip. Dolayısıyla bir şekilde doğrudan ayrımcılığa uğruyorum diyebilirim. Yani bununla alakalı tabii literatürde epey çalışma var ama çalışmalar daha çok çalışma ortamında veya eğitim ortamında bağlamında daha çok tartışılıyor. Örneğin mesela Amerika'da zannedersem 1970'lerde yapılan bir çalışma var iktisat alanında. O dönemde belirli doktora tezleri kabul edilmiyor. Çünkü siyaseten farklı bir iktisadi anlayışı savunduğu için o doktora tezleri reddediliyor mesela. Orada bir 20 yani 15-20 tane doktora tezinin reddedilmesi söz konusu gibi yani örnekler tabii çoğaltılabilir. Şunu da hemen ekleyeyim sorunuza geçmeden. Siyasi güdümlü ayrımcılıkta yani doğrudan o kişiyle alakalı gerçekleştirdiği için bunu yasal zeminde belirtmek çok kolay olmuyor. Bir de mesela doğrudan gerçekleşmediği için, sürekli dolaylı olarak gerçekleştirdiği için bir şeyi siyasi güdümlü ayrımcılık olarak tanımlamak da çok zorlaşıyor.
Yani peki bu siyasi güdümlü ayrımcılığın gündelik hayattaki yansıması nasıl? Yurt dışında yaşayan Türkler için bir zorluk yaratıyor mu?
Şöyle, aslında yani biz yine bahsettiğim yerde 60. yılında 3. kuşak üzerine bir araştırma yapmıştık. Orada çalışmamızı 60 tane 3. kuşaktan katılımcıyla hayat hikayelerini ortaya çıkan bir çalışma yaptık. Bunda daha sonra Gal Perspektif yayınlarından kesitler, 3. kuşaklı konuşmalar adı altında yayınladık. Biz orada mesela 60 kişiden 14 tane katılımcımızın bu tarz bir ayrımcılığı dile getirdiğini gördük. O da zannedersem özellikle siyasal katılımın artmasıyla beraber Almanya'daki Türk toplumuna yönelik bir siyasi güdümlü ayrımcılığın yaşandığını görüyoruz. Yani özellikle 2014'ten sonra Almanya'daki Türk toplumunun siyasal katılım ilgisinin artması, sandıklara gitme oranının, sayılarının artmasıyla beraber biz bu ayrımcılığın arttığını görüyoruz aslında.
Bir kimlik farkındalığı demek aslında, yani bir ülkenin yönetiminde söz sahibi olmak istiyorlar ve tamamen Almanya'ya entegre olmuş bir durumda olmadıklarının da bir göstergesi olarak okunuyor olabilir mi? Türkiye'de Türkiye seçimlerinde oy kullanmaları ve kim aslında oy kullanır, yani böyle çok da sınırlamak istemiyorum ama bu politik bir farkındalık demek, bir hani tehdit olarak ya da tehlike olarak okunuyor olabilir mi?
Belki bir alt okuma olarak böyle bir okuma muhtemelen olabilir. Ama tabii diasporaların bu tarz, yani çift kutuplu bir siyasal ilgisinin olması çok normal. Yani bunu sadece Almanya'da Türk toplumu için değil, birçok diasporik grup bağlamında bu tarzlı bir siyasal katılım ki mesela İtalya'nın, Fransa'nın, Hırvatistan'ın seçim çevresi sistemi var. Dolayısıyla bir yurt dışı vekillik sistemleri var. Yani onlarda tartışılmıyor iken bunun sadece Almanya'da Türk toplumu bağlamında gündeme gelmesi veya onların entegre olmamış, uyum sağlamamış olmaması bağlamında tartışma indirgemek biraz sığ kalıyor gibi geliyor bana. Yani benim kendi yaptığım okumalarda özellikle iki ülkenin arasındaki ilişki siyasi bilimliği ayrımcılığı etkilediğini düşünüyorum. Ama tabii sadece bu da değil. Mesela burada bir Rusya örneği verdik, bir Türkiye örneği verdik. Yani Almanya'da bir şekilde medyada veya siyasilerin dillerinde bazı ülkeler veya bazı siyasetler diktatör ya da veya diktatörlüğe yönelik bir yönetim şeklinde olduğuna dair sürekli içerikler paylaşılıyor. Örneğin mesela Türkiye ile Almanya arasında Türkiye'deki darbe girişiminden sonra ciddi bir kırılma oldu ikili ilişkilerde. Ve bu ikili ilişkilerin sonucunda mesela Almanya'daki Türk toplumuna yönelik ayrımcılığın arttığını görüyoruz. O dönemde mesela Türkiye'den işte Nazi Almanyası benzetmeleri var. Mesela aynı şekilde Almanya'dan diktatörlük, yani Türkiye'de diktatörlüğün olduğuna dayalı söylemler var. Yani ikili ilişkilerin ciddi anlamda kırıldığına dair bir yaklaşım vardı o dönemde. Biz mesela kendi araştırmamızda yani orada 14 tane katılımcımız açıkça şeyi belirtmişti. Yani bize sürekli Türkiye'deki ilgimiz doğrultusunda sorular soruyorlardı ve bu sorular da yakın arkadaşlarımız, iş yerindeki arkadaşlarımız soruyordu diyor. Ben mesela kendi bir örnek vereyim. Ben 2016'da darbe girişiminin olduğu dönemde Almanya'daydım. Her yaz olduğu gibi. En yakın arkadaşım, yani aynı mahallede büyümüşüz, yetişmişiz. Ya bana Türkiye'de neler oluyor, ne oldu sorusu sordu. O soruya daha cevap vermeden Erdoğan için misin? Yani Bestufa Erdoğan o ara geyiği. Yani onun için misin, ona karşı mısın diye bir soru sormuştu doğrudan. Ya buna benzer soruları oradaki Türk toplumu, özellikle genç kuşaklar, sadece genç kuşaklar değil farklı kuşaklardaki kişiler sürekli karşılaşıyor ve bunun sonucunda bir kategorizasyona, bir ayrımcılığa uğradıklarını görüyoruz.
Tam bu konuya girerken hocam, şimdi aslında Türkiye'ye ilgi konusunda bazı ayrımcılıklar yaşanabilir, bu bir gerçek. Ama onun dışında mesela Almanya'da dünyaya gelip Almanya'da büyüyen, sonra mesela üniversite eğitimine bile devam eden bir Alman vatandaşıyla evlenen bir Türk, hala mesela orada yaşarken Alman vatandaşının bir Türk olmasına rağmen isminin Türk olması nedeniyle hala ayrımcılığa maruz kalma konusu da maalesef duyuyoruz, okuyoruz. Hatta bazen yakın arkadaşlarımız da bu konuya değiniyorlar. Yani oraya gidip yaşayan Türk diasporasının uyum sağlaması, evet olabilir, bu bir gerçek. Ama onun dışında ev sahibi toplumun ya da hükümetin göçmenlere yönelik uyum politikalarının da daha insani ve doğru olması da önemli. Bu açıdan evet, yani yıllar geçmesine rağmen hala mesela ev sahibi toplumun tarafından Türk diasporasının ayrımcılığa maruz kalma konusu gündemde. Bu da bir gerçek, bunu da kabul etmemiz gerekiyor.
Katılıyorum kesinlikle. Ben ama Almanya'da yine bir ara söyleyeyim. Şimdi daha bir etnik temelli bir şeylerin olduğunu düşünüyorum. Can Meray'ın Der ewige Gast, daimi misafir gibi bir kitabı var. Orada babasının hikayesini anlatıyor. Babası 1950'lerde çok Türkiye'de nitelikli bir ailenin ve Türkiye'deki durumu çok iyi olan bir ailenin eğitim için Almanya'ya gidiyor. Münih olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Mühendis zannedersem. Ve orada Alman bir hanımefendiyle evleniyor. İşte bira içiyor, domuz eti yiyor. Yani bunu kitapta babasına anlatıyor. Ve bir türlü Alman vatandaşı oluyor ve bir türlü Almanya'da kabul edilmediğini, babasına bir türlü Almanya'da kabul edilmediğini söylüyor. Hatta 2000'li yıllara geldiğinde günümüz iktidarına oy verdiğini söylüyor babasının. Orada babasına hatta kitapta soruyor, ya baba niye oy veriyorsun diye sorduğunda mesela. Çünkü bize sahip çıkılan bir noktada yaklaşıldığını belirtiyor orada. Yani Almanya'da doğmuş büyümüş olmak veya bira içmek, yani o Almanya'nın değerlerini bir şekilde benimsemiş olmak uyum için zannedersem Almanya tarafından veya oradaki toplum tarafından yeterli görünmüyor herhalde. Ben hemen buradan atlayıp bu siyasi bilimle ayrıcalıkla alakalı bir şey daha söyleyip yavaş yavaş böyle toparlayabilirim. Orada mesela bir katılımcımız çok güzel bir örnek anlatmıştı. İşte çalışma, yani iş yerindeydim diyor katılımcımız. Arkadaşı gelmiş ve ya İstanbul seçimleri de iyi oldu değil mi diye böyle bir çıkışta bulunmuş. İmamoğlu seçildi, ne güzel oldu demiş. Katılımcımız da ya bana ne Türkiye'den demiş, ben Alman vatandaşıyım, Almanya'da yaşıyorum. Bana buradaki belediyede ne olup bittiğini sorsana, bak buraya bisiklet yolu yapıldı, ben bundan çok memnunum. Ama o bir şekilde benim Türkiye ile olan o siyasi ilgimi anlamak istiyor ve ben eğer desem ki işte Türkiye'deki iktidar şöyle yapıyor, böyle yapıyor, beni hemen farklı bir konuma yerleştirmeye çalışıyor. Belki benimle konuşmasını kesecek ve bir şekilde kategorize edecek diyor ve bu şekilde bir rahatsızlığını dile getirmişti. Ya bu, bununla alakalı çok aslında ayrımcılık tartışmalarında gündeme gelmeyen bir mesela bu şey, political oriented discrimination. Biraz daha üzerine gidip nedenlerini belki anlamak gerekir. Burada mesela birkaç katılımcımız strateji olarak çok fazla Türkiye'deki meseleleri konuşmamayı tercih ettiklerini belirtmişti. Ki aslında bu mesela 14 tane katılımcımızın belki 3-4 tanesi Türkiye'deki siyasete ilgi duyan. Geri kalan 10 tane katılımcı pek de aslında Türkiye'deki siyasete ilgi duymayan insanlar. Ama ona rağmen biz bir şekilde sürekli hesap vermek durumunda kalıyoruz. İşte Türkiye'de ki iktidarı sanki sürekli savunmak veya ona karşı çıkmak zorundayız gibi bir ifadede bulunmuşlar yapmıştık.
Değerli dinleyicilerimiz, bugünkü podcastimizin sonuna geldik. Hocamızın buraya gelip tecrübelerini bizimle paylaştıkları için teşekkür ederiz.
Örneklerde çok can alıcıydı gerçekten. Teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ediyorum. Belki son olarak şunu eklemek istedim. Yani hakikaten ben siyasi güdümlü ayrımcılığın özellikle Almanya Türk toplumu bağlamında tartışılması gerektiğini düşünüyorum. Belki bu anlamdaki akademik çalışmalar artılabilir, nedenlerini anlamaya yönelik. Özellikle 2023 seçimlerinin de yaklaştığını göz önünde bulundursak, oradaki political oriented discrimination hadisesinin olgusunun artabileceğini de düşünebiliriz. Yani bunun hem seçim sürecinden önce hem de seçim sonuçlarının ardından artış gösterebileceğini göz önünde bulundurarak bu noktada akademik çalışmanın artması gerektiğine inanıyorum. Ben çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz ve beni davet ettiğiniz için.
Biz çok teşekkür ederiz.